Ayrım 3.
Havada bulut. Onu ikinci görüşümde vapurun alışılmamış, bilinmemiş bir memlekete doğru dümen kırdığını, bir daha ne doğduğum, ne yaşadığım, ne de sevdiğim memleketi göremeyecek bir yere doğru gittiğimi duydum. İçimi bir melal kapladı. Tarif edemem diyecektim ama ederim. Bütün sevgililer gerideydi. Lisanım, memleketim, anam, babam, evim, tarlam, arkadaşım. Hepsi göz yaşartıcı bir şekilde etrafımı sardılar, konuştular. Bizden ayrılıyorsun ha? Bizi nasıl bırakabiliyorsun? Yazıklar olsun sana. Sahi mi? Bize bunu yapacak mıydın? Senden bunu beklemezdik. Sahi gidiyor musun? Bir daha gelmeyecek misin? Şunun için, şunun için mi bizi bırakıyorsun? İyi bak, bunun için mi? Dikkatli bak, pişman olmayasın, diyorlardı. Vapur sakin denizi biçerek gidiyor, yıldızlar peşimiz sıra geliyor, vapurda tanıdık çehreler siliniyor. Gidiyoruz. Yol uzasın istiyorum. Sevdiklerimin lakırdıları kulağıma bile girmiyordu. Kim, nasıl, hangi bahaneyle onu bana tanıştırdı, unuttum gitti. Çünkü unutulmayacak yalnız o kaldı. Ondan öte göklerde yıldızlar mı vardır? Denizlerde vapur mu? Hatta geceleri doğmadığı için güneş de yoktur. Hele ay. 15 gün olmayan gündüzleri pek nadir, soluk gözüken bu acayip şey de mevcut mudur? Bunları bile unuttuğum dakikalar oldu. Ah şu dünya yüzü ne güzeldi. Ne yalanlar uydurulabilir? Ay, güneş, yıldız, kuş, ıslık, keman, vapur gibi hakikatler bile yalan olabiliyordu. Ah şu dünya yüzü, ah şu insan. Her ikisiyle neler yapılabilirdi? Üçüncü seferde onu arayıp buldum. Yarı tanıdı, yarı tanımadı. Üzüldüm. Dördüncü seferde hafif, yarı tanır bir selam verdim. Geçtim gittim. İçim ona nehirlerin denize aktığı gibi akıyordu. Varsın aksın, sokulma evlat dedim kendime. Beşinci rastlayışımda selam da vermedim. Vapurun başına gittim, oturdum. Güzel bir mehtap vardı. 14'ü mü neydi? Aşık ve mehtap. O kadar bayat, fakat o kadar gerilerde kökü olan iki kelime. Kim bilir, belki Adem de Havva'yı bir mehtaplı gecede sevdiğini duymuştur. Hele sonraları Adem'le Havva'dan sonraları. Ne öyle sıcaklarındaki aşık, ne Şebi Yelda'da pencere kenarında cigara tüttüren bedbah, bu mehtap altındakinden daha bahtsız değildir. Bahtsız da demeyelim. Başka bir kelime de bulmaya lüzum yok. Baht ile bahtsızlığın çizgisinde olan adam mehtaptaki aşıktır. Bilir misiniz, mehtapta aşka ait duygular hem iyiye hem kötüye çalar. Mehtap altında intihar eden bir aşık düşünün. Saadetle dolu bir aşık. Ölümde saadet bulabilecek kadar bahtsız. Fakat ölümdeki saadet kadar da mesut. Müvezziye, burası çok kötü dedim. Hemen hemen aynı halde düşünüyorum. Aklıma buz gibi soğuk bir dudak dokunuyor. İçimde sıcak dudaklı, mermer vücutlu bir kadın geziniyordu. Seslendi. Merhaba. Geldi, yanıma oturdu. Nasılsınız? Berbat, diye cevap verdim. Neniz var? Hiç. Hiç ama ne bileyim. Sustuk. Biraz sonra biraz daha sokulur gibi oldu. Ayda ne var, dedi. Ayda mı? Biraz düşündüm. Sonra mektepten kalma ne kadar bilgim varsa söyledim. Ayda bir şeyler yok. Boş, manasız ölü. Hava yok ki canlı mahluk yaşasın. Ölü taşlar, karanlıklar, uçurumlar, kayalar. Bu ışık da yalancı bir ışık. Kendi ışığı yok ki. Güneşin ona attığı ışıkların aksidir bu gördüğün. Orada bir şey yok. Hiçbir şey yok. Soğuk. Belki de soğuk bile yok. Hava olmayan yerde sıcak soğuk mevhumu olur mu bilmem. Ayda yaşanmaz mı? Hava yok dedik ya. Olsun. Havayı götürerek oksijenle. Bak, burasını pek bilemem. Belki birkaç saat, birkaç gün. Orasını şöyle bir dolaşıncaya, insan merakını giderinceye kadar mümkün. Ay'a baktı. Omzuma başını koyar gibi oldu. Yahut bana ay ışığı böyle zannettirdi. Bu ışığa kurban oluverdim. Sen deli misin şekerim dedim. Orada insan yok olur mu? Orada yalnız birbirini sevenler yaşıyor. Buradan bir akşamüstü iki kişi bir olup oraya gitmeyi kararlaştırıp beraber gidiyorlar. Beraberce gidenlerin çoğu oraya giderler. Şimdi seni yakalasam, beraber denizin dibine gitsek, bir daha çıkmasak. Bizi denizin dibinden bir takım bizden gayrı mahlukat alır, doğru oraya götürürler. Ne güzel gülmüştü. Bütün coğrafya kitaplarını alt üst etmiş, yeni nazariyemle sevgilimin elini tutabilmiştim. Ben kahkahayı bastım. Posta müvezziği de pek güldü. Müvezziğin yüzü çok tuhaf olmuştu. İnsanlar hakkındaki merakı geçmişti. Kimsenin hayatının gizli taraflarını öğrenmek istemediğini bana şöyle anlattı. Hepsi birbirine benziyor. Ben öyle sanıyordum ki, şu köpekli adam garip bir adamdır. Bizden ayrı birçok şeyleri vardır. Ben ne facialar kuruyor, ne tahminler yürütüyordum. Meğer yalnızca aşıkmış. Kimsenin yanına sokulmayan köpeğiyle konuşan bir adamın benim gibi, senin gibi bir adam oluşuna şaştım doğrusu. Şimdi taşıdığım bütün mektupları açmadan açıyorum. İçlerini ezbere biliyorum. Bırak. Yokuşu tırmanmaya başladı. Köpekli adam posta müvezziğini alakadar etmediği günden itibaren beni kendisine çekti. Artık evine gidiyor, köpeği okşuyor, kahvesini içiyor, sonra beraberce sonbahar geldiği için kırlara çıkıyorduk. O işine çoğunca gitmiyordu. Ben birkaç yerde iş aramış bulamamıştım. Ben de pek şehre inmiyordum. Bu ayı mantarıdır, yenmez, at onu. Hah, bu iyi. Kanlıca mantarı bu. Kır bak, nasıl kırmızı bir su çıkıyor değil mi? İşte bu mantarların en nefesidir. Bak şu da çayır mantarı. Bu da iyidir. Ateşe göster, üstüne tuz biber dök, ye. Köpek kah arkamızdan kah önümüzden gelirdi. Ara sıra ona taş atardık. Koşar getirirdi. Dilimin ucunda itiraf etmeye hazırlandığım o posta müvezzi ile beraberce yaptığımız, başkasının mektubunu açmak ayıbıyla bütün bir sonbahar bu adamla beraber dolaştım. Yapamadım, söyleyemedim. Kolay şey değil. Çünkü onda öyle haller gördüm ve anladım ki bu adam hiç kimseye hiçbir şekilde haksızlık yapmamıştır. Böyle bir adama kusurlar, hatalar itiraf edilebilir. Ondan herhangi bir mesele hakkında namuslu fikirler alınabilir. Ama ayıplar söylenemez. Ben köyümden şehre indim. Yine iş aramaya koyuldum. Ah bu iş aramak! Büyük bir şehirde iş aramak kadar korkunç hiçbir şey olamaz. Bir zamanlar bir genç adam tanımıştım. O zamanlar benim param vardı. Avare dolaşır, mevzular bulur, oturur hikayeler yazardım. Zannederdim ki bu böyle sürüp gidecek. Bir gün bir hikayem bana hiç olmazsa birkaç günün geçimini sağlayacak. Halbuki gazete sekreterleri birer buçuk liraya hikaye aldıkları zaman patronları kızıyordu. Evet, bir genç tanımıştım. O zamanlar Sanayi Nefise Mektebi'ydi. Akademiyi bitirmiş. Avrupa imtihanını kazanmış, her nedense gönderilmemişti. Heykeltıraş olacaktı. Senelerce evden sokağa çıkmadı, oturdu. Annesinin, güzel şirin tatlı bir ihtiyar, başvurmadığı kapı kalmamıştı. Oğlu için evden çıkmaya utanıyor, canı sıkılıyor, patlıyor. Günlerce konuşmuyor, ağlıyor. Ben bu çocuğu ne yapacağım? Hasta olacak, diyordu. Bu böyle senelerce sürdü. Senelerden sonra ise iş buldu. Ben bu eve kapanıp geçmiş senelerin ıstırabını içimde duyar, eve kapanıp çamurdan ve alçıdan heykeller yapamayacağımı da düşünür, ancak bir kahvede yazı yazabileceğimi hatırlar, bunalırdım. En son bir gazeteye müracaat ettim. Baş muharir cenaplarının karşısına çıktık. Siyasi kanaatlerimi sordu. Olmadığını söyledim. Hiç düşünmediğim şeyi bana soruyordu. Ne mebus olmak ne de gazetede siyasi yazılar yazmak niyetindeydim. Röportajlar yapmak, muhabirlik etmek için siyasi kanaatimin ne faydası vardı? Ben insanlar ve kendim hakkında düşünürüm. Hükümetler hakkında, rejimler hususunda hiçbir fikrim yoktu. Baş muharir ağız aramakta ustaydı. Yani nasıl bir dünya arzuluyorsunuz? Artık kızmıştım. Nasıl bir dünya mı? Haksızlıkların olmadığı bir dünya. İnsanların hepsinin mesut olduğu, hiç olmazsa iş bulduğu, doyduğu bir dünya. Hırsızlıkların, başkalarının hakkına tecavüz etmelerin bol bol bulunmadığı, pardon efendim, bol bol bulunmadığı ne demek? Hiç bulunmadığı bir dünya. Sevilmeye layık küçücük kızların orospu olmadığı, geceleri hacı ağaların minicik kızları caddelerden 25 lira pazarlıkla otellere götüremediği, her genç kızın namuslu bir delikanlıyla konuşabildiği, para için namus, ar, haya, hayat, gece, gündüz satılamadığı bir dünya. Muhabbet tellallarının günde 30 lira kazanmadığı bir dünya. Sokaklarda sefillerin bulunmadığı bir dünya. Kafanın, kolun çalışabildiği zaman insanın muhakkak doyabildiği, eğlenebildiği bir dünya. İçinde iyi şeyler söylemeye, doğru şeyler söylemeye salahiyetler kıvranan adamın korkmadan ve yanlış tefsir edilmeden bu bir şeyleri söyleyebildiği bir dünya. Aynen bunları söyleyemedim. Şimdi söylüyorum. Pekala, biz size haber göndeririz. Haber göndermediler. Ümitle bekledim. Dünyada hiçbir kimsenin benim istediğimden başka türlü bir dünya isteyeceğini o zamana kadar aklıma bile getirmemiştim desem yalan. Neler isteyenler vardı dünyada. O halde ne ümit ediyordun derseniz, ne bileyim derim. Günlerden cumartesiydi. Kışın bazı cumartesi günleri şehrin gürültüsünden uzaklara gitmek öyle bir arzu halinde yapışır ki bana. Köprüde vapurlar ne güzel bakar, düdükleri ne tatlı öter. İçim bu sinemaları insan almayan birhaneleri, kahveleri tıklım tıklım şehirden öyle bir tiksintiyle tiksinir ki. Vapur yarı yarıya boş uzaklaşacak. Kalkarken camlar titreyecek. Pervanenin her vuruşunu duyacağım. Uzaktan Anadolu yakasının köylerini, öteki pencereden Bozburnu, açık denizi, birbiri üstüne yığılmış lodos bulutlarını seyredeceğim. Denizde ölü dalgalar vardır. Zaman zaman çocukluğumun rüyalarındaki gibi bir yere düşecektir gemi. Hava lodostur. Rüzgar durmuştur. Yunusların atladığı denizin üstünde sandallar çaparıyla uskumru tutuyorlardır. Muşambalara, battaniyelere, paçavralara bürünmüş bir sürü insan sanki keyif için akşama sıcak bir odada çocuklarına bol limonlu balık yedirmek için balığa çıkmışlardır gibi gelir adama. Tanıdık bir iskeleye inersin. Posta müvezzii selam verir. Çımacı hoş geldin der. Çocuklar arkandan hasretle bakarlar. Şehirden bir adam gelmiş diye. Delikanlıların hepsi balıktadır. İskelenin burnu hizasında gözüken ufak noktalar halindeki sandalların hepsi bizim köylüdür. Şimdi artık şehrin girdi çıktısından, gürültüsünden uzağız. Ne sıcak kahveler, ne kızgın, acı, karışık zeytinyağı kokan biraneler, ne ihtiyar ağızları gibi çürük nefesli cigara kokulu kıraathaneler, ne meşhurların devam ettiği korkunç pastaneler vardır bizim köyde. Bizim köyün denizinde karabatakların boyunlarını uzatarak denize baktıkları, birdenbire uskumru sürülerine doğru daldıkları görülür. Bizim köyde yünleri rengini atmış, 3 defa sökülmüş, örülmüş, mavi kırmızı kazaklarla gezen kızlar, hereke kumaşı, önleri düğmesiz, büyük cepli yeleklerle fiyaka yapan çocuklar, çember çevirirken bir küçük lokomotif halinde öterler. Bizim köyün rıhtım yollarını lodos alt üst etmiştir. Bizim köyün iskele enkazında üstleri zifli büyük midyeleri, zehirlenmek korkusu olmayan insanlar toplar yerler. Kimse zehirlenmez. Kimisi Allah, kimisi panayıya koruyor der. Balıkçılarsa, midyeler zehirsizdir, zehirli olan bizim midelerimizdir derler. Bizim köy bu kış gününde bir ilkbahar kadar ılık, kokulu, kirlidir. İnsanların elleri büyük ve çatlaktır. Kedilerin her tarafı yırtıktır. Balıklar canavarlar kadar kocaman dişlidirler. Dişlerinin arkasında zehir keseleri vardır. Çocuklar kıpkırmızıdır. Vapuru atlamamla köye varmam bir oldu. Köpekli adamı evinde buldum. Deli gibi sevindi, çay yaptı. Oturduk içtik. O zaman ayıbımı itiraf ettim. Kıpkırmızı oldu. Bir şey söylemeden yüzüme baktı. Odadan dışarı çıktı. Bir yığın kağıtla geriye döndü. Yüzü değişmişti, gülüyordu. Çok sevindim dedi. Hiç olmazsa yazılarımı okuyacak birini buldum. O yazımı biliyor musunuz? Neşretmediler. Okumamışlardır ki. Siz beğendiniz miydi? Fena bulmamıştım. Ama daha çok Müvezzi Efendi beğenmişti. Buna daha çok memnun oldum. Demek muharrir olsaymışım halk beğenecekmiş. Gülümsedim, gülümsedi. İşte ondan sonra ondan şu hikayeleri kah ben kendim göz gezdirerek, kah o tatlı bir sesle heyecandan kesik kesik okuyarak dinledim. Ondan sonra da şuracağı birer birer yazdım. Yalnız bunları buraya yazmadan evvel yine söylemem lazım gelen bazı şeyleri söylemeden geçemeyeceğim. Bu vaka diyemeyeceğimiz kadar küçücük şeyler, o kadar bana has şeylerdir ki onları kendi kalemimle yazmayı daha kolay buldum. Hem evvelce de söylemiştim ya, belki bu adam bizzat benim. Belki de bu adam bir hakikattir de yalnız bunları söylemiştir ama yazmamıştır. Şu satırları yazan adamla hiçbir alakası yoktur. Hadi, işe bir hakikat çeşnisi vermeye çalışalım. Ben bu adamın hikayelerini neşrettirmek isterken adamcağız öldü. Bir türlü yazılarını bulup neşrettiremedim. Ondan sonra mevzu bulmuş muharrir gibi, mal bulmuş mağribi gibi dememek için oturup yazdım. Onun yazılarından belki de başka türlü bir hayat geçirdiği zannedilecek. O, her hikayenin sonunda hemen hemen o hikayeyi kendisine ilham eden, benim de merakımı gideren bir takım izahat verdi. Ben de bu arada ona sualler sordum. Sonra başkalarından da bu işi tahkik ederek birçok şeyler öğrendim. İşte hepsini yazıyorum. Şimdilik onun o romantik hakikat havasına yahut dünyasına dalmamız daha iyi. Bu hikayeleri o bana kronolojik bir sıra takip etmeden okumuştur. Birinci hikaye hakkında şüpheliyim. İsmi neydi acaba? Büyük hülyalar kuralım mı, havada bulut mu? Galiba ikincisi. Havada bulut. Ben küçük olmuşum. Ben küçükken, hayır anlatamayacağım. O şimdi koca kızdır. Şimdi onun öyle dostları var ki, küçük kulübesinden o hala 8 yaşındaki masum çocuk yüzüyle, afacan bacaklarla çıkarken peşine düşüyorlar. Peşine düşmek ne demek? O eskidenmiş, 2 sene evvelsi. O zamanlar, sinemaya gidelim mi şekerim derlermiş. Hiç aksilik etmez sinemaya gidermiş. 20-25 yaşında çirkin, budala delikanlı kaldı mı? Yepyeni spor, sarı, altı lastik yahut kahverengi podesüet, papuç, bobstil bağlanmış siyah benekli yumurta sarısı kravat, bir yantin, hafif bıyık. Her şey tamam. Bunlardan bir tanesi bile bu kızın o çocukla sinemaya gitmesine bir vesile. Neden sinemaya gitmesin fakir kız böyle bir çocukla? Neden ama? Gidecek elbette. Bundan bir şey çıkar mı? Tabii bir şey çıkmaz kızım. Evde baba olursa, namına yatırılmış 5-10 kuruş bulunursa, sen de bu boy, bu bel, bu kaş göz varken bir deli gönül başını yer, seni kabul değil bağrına bile basar. Ama kulübe ile bu ihtiyar çamaşırcı ana ile sen de sokak süpürgesiyken boş lakırdı bunlar. Dört bir tarafını randevu evi, genel ev sarmış, her karanlık köşe başında bir genç kızın kokusu koklanan bu mahallede rakı, frengi, veremle bile yaşamak, yaşamaktır. Geçenlerde onu şöyle bir gözü şaşı, yaşlıca bir adam istemişti. Öyle güldü, öyle güldü ki. Hakkı da vardı, gülünecek şeydi bu. Kim gülmez canım? Herifin evinde bir radyocuk, bir yeşil yorgan, bir sandık kirli çamaşır varmış. Bir bahçe, bahçede dört tavuk, bir de hindi varmış sahi. Dükkanı da hemen evinin karşısında. Bir ara o adama bir fakir, kimsesiz, hüzünlü, yalnız sokakta peşine düşenlerin hepsinin kıraathanelere, sinemalara doldukları hiçbir gencin bu yırtık papuca, bu ıslak paltoya, bu karmakarışık saça itibar etmediği kış akşamında kızın gönlü yatar gibi olmuştu. Gözünü kapamış sanki radyosunu açmıştı. Karşıda dükkanda kocasının dirseklerine kadar kocaman kocaman kıllı, adaleli kolunu çenesini görüyor. Herif yağmura aldırış bile etmiyor. İçi sıkılmaktan geçtim, türkü çağırıyor. Bak ne tuhaf. O ters ters bakan gözünü kırptı. Ay bu göz, bu hareket adeta güzel. Şayet anası yahut bir komşu kızı dostlukla bahsetse iş olacaktı. Anası karı bahsetmedi ki. Anası da vaktiyle güzeldi. Bir Türk delikanlısı bir gece kulübenin camlarını kırarak odasına girmiş, bir daha çıkmamıştı. 9 ay 10 gün sonra bu kapkara şey çıkmıştı. Yunanistan'da kalmış kocasının ismine çabucak vaftiz edilmişti. Kara şey ağlar dururdu. Kadın da derdi ki:
Ayrım sonu.